نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وكفيتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. محترم kardeşlerim, geçen dersimizde Araf suresinde Huzil af ve amol bir af ve arid anil cahilin ayetlerini açıklamıştık. O mevzuyla ilgili olarak bir iki noktaya daha temas etmek istiyorum. Allah Azze ve Celle bir taraftan peygamberimize affedici olmayı emrederken hemen ardından da ve'mur bil urf diyerek, urf ile maruf olan, bilinen, hayır olduğu, doğru olduğu, isabetli olduğu bilinen şeylerle de emretmesini emretmiştir. Sadece affedici olmayacak, aynı zamanda emredilmesi gereken şeyleri de emredeceksin. İslam bir denge dinidir. Dengesiz olanlar hakiki Müslüman değildirler. Allah Azze ve Celle öyle bir kitap indirmiştir ki bu kitap dünya ile ahiret arasında bir denge sağlamış, kul ile Rabbi arasında bir denge sağlamış, her meselede ibadetlerle ilgili ve muamelatla ilgili devletin idaresinden tutun, aile hukukuna kadar bütün meselelerde bir denge sağlamış, kainatı denge üzerine kurmuş olan Allah, kainatı mükemmel bir şekilde yaratıp bütün mahlukatın arasına mükemmel bir denge yerleştiren ve bu dengeyi sürekli olarak muhafaza eden Allah Azze ve Celle böyle bir din göndermiştir. Göndermiş olduğu dinde de kainattaki gibi bir denge mevcuttur. Müslümanlarda eğer bir dengesizlik varsa bu onların kendilerinden kaynaklanmaktadır. Allah Azze ve Celle nasıl ki dünya ile ahiret arasında bir denge kurmuşsa dedim. Kur'an'a göre dünya hayatı bir taraftan çok değerli, bir taraftan da çok basit ve değersiz bir metadan ibarettir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْسِ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. İnsanlara kadınlar hoş gösterildi. Kadınlara, kadınlardan taraf, kadınlara doğru şehvet hoş gösterildi, süslendi, tezyin edildi. İnsanlara evlat sevgisi hoş gösterildi. Kantar kantar altınlar ve gümüşler insanlara hoş gösterildi. Hayvanlar, ziraatçılık vesaire insanlara hoş gösterildi. Ama bütün bunlar zâlike meta'ul hayâti dünya. Dünya hayatının basit metaından başka bir şey değildirler. Bir taraftan Kur'an dünya içindeki nimetleri böyle tarif ederken, onları basit bir meta olarak tarif ederken, diğer taraftan aynı Kur'an dünya hayatının çok önemli olduğunu ifade etmektedir. Dünya hayatı önemlidir. Çünkü dünya hayatının sonunda ya ahirette ya cennet veya cehenneme gireceksiniz. Bu mealde birçok ayetler olmasından anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle dünya hayatına çok önem vermiştir. Bir taraftan dünya hayatını çok önemseyen, çok önemli gösteren bir Rab, bir Allah, diğer taraftan da dünyanın içindeki nimetleri basit gösteren bir kitap. Allah Azze ve Celle öyle bir denge kurmuştur ki, İslam medeniyetinde intihar hadiselerini çok az görürsünüz. İslam'ı anlamış insanlarda intihar hadiseleri göremezsiniz. Çünkü Allah Azze ve Celle öyle bir denge kurmuştur ki, bir taraftan dünya hayatının önemsiz olduğunu, bu dünya hayatı için intihar etmeye değmeyeceğini ifade ederken, böyle bir ruh, böyle bir şuur kazandırırken Kitab-ı Kerim ile, diğer taraftan bu dünya hayatının iyi değerlendirilmesi gerektiğini öğretmektedir. Dolayısıyla İslam medeniyetinin insanı, Müslüman insan dünya hayatının önemini düşünerek dünya hayatındaki imtihanı kazanmaya çalışır ve dünya hayatındaki musibetlerin de hepsinin birer imtihan olduğunu düşünür. İmtihan için verilmiş olan bu musibetlerin maksadını, hedefini anlar, sabır göstermesi gerektiğini anlar ve bu yüzden intihar hadiseleri İslam toplumunda görülmez. Ama diğer taraftan batıya baktığınız zaman dünyaya tapmış olan insanlar, dünya onlar için her şey, dünyadan başka bir şey düşünemeyen insanlara baktığınız zaman bir takım musibetlerle karşılaştıklarında onların intihara başvurduğunu görürsünüz. Çünkü dünya onların her şeyidir. İntihar hadiselerinin temelinde yatan sebep de bundan ibarettir. Dünyayı çok önemsemek yani. Ama İslam'ın insana vermiş olduğu şuura baktığınız zaman İslam dünyayı istikrar etmeyi, önemsiz ve basit görmeyi öğretmektedir. Dünya hayatının nimetleri bütünüyle senin olsa bile Rabbini unutmayacak ve dünya nimetlerine dalmayacaksın demektedir. Rabbini unutmayacak ve o dünya nimetlerinin Rabbinden gelen bir nimet ilahi olduğunu anlayacak ve Rabbine karşı gelmeyecek, Rabbini daima hatırında tutacak, o alışveriş, o malın, o mülkün, o makamın insan Rabbinden uzaklaştırmaması gerektiği İslam akidesinde sürekli üzerinde durulan bir husus olmuştur. Bir taraftan dünyayı önemli gösterirken, diğer taraftan dünyanın nimetlerini önemsiz göstermek suretiyle, başınıza gelecek olan musibetler karşısında, dünyayı önemsemeyen, dünya nimetlerini önemsemeyen, o kaçırmış olduğunuz dünya nimetlerini önemsemeyen bir Müslüman insan ortaya çıktığından ötürü, o insanın intihar etmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü Müslüman hadiselere böyle bakar. Musibetler gelip geçicidirler der. İnne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra der. Mutlaka zorlukla beraber kolaylık var. Hem de bir zorluğa karşı iki kolaylık ayette vaat edilmiştir. Bunları düşünür, dünya hayatında bir musibet varsa bile iki tane kolaylığın geleceğini hesap eder. Rabbinin kendisini imtihan ettiğini hesap eder de Rabbinden gelen musibetlere sabır gösterir. Diğer taraftan dünya nimetlerin tamamı kendisinin olsa bile yine de dünya nimetlerine dalmaz ve kendisini yeryüzünde adeta bir ilah gibi görmeye kalkmaz. Daima Rabbinin kulu olduğunu hatırlar. Dünya nimetleri onu ne azdırabilir ve ne de onu intihara götürebilir. Ama batıya gelince onlarda sürekli intihar hadiseleri görürsünüz. Bunun temeline yatan sebep dünyayı yerli yerine oturtamamak, dengeyi kuramamaktır. Allah Azze ve Celle nasıl ki dünya ve ahiret konusunda böyle bir denge kurmuşsa, kainatta da böyle bir denge kurmuş ve bütün meselelerde buna benzer dengeler kurmuştur. Siz bu dengeleri anlamasanız bile, biz bu dengeleri anlayamasak bile fakat İslam'ın emirlerine uyduğumuz zaman zaten dengeli bir insan olmaktayız. O dengeleri anlamak zorunda da değilsiniz her zaman. Bazı ince meseleleri anlamak zorunda değilsiniz. Fakat İslam'a uyduğunuz takdirde zaten onu bizzat yapan, pratiğine geçirmiş olan insanlar olacaksınız. Ve dengeli insanlar haline geleceksiniz. İşte o dengelerden birisi de huzul af emri ile ve amur bil urf emri arasındaki böyle bir bağlantıdır. Allah Azze ve Celle bir taraftan af yolunu tutmasını, affedici olmasını ona emrederken, insanlara çok zorlamamasını, çok sıkıştırmamasını ve onların kaldıramayacağı yükleri onlara yüklememesini emrederken, diğer taraftan da Allah Azze ve Celle kendisine urf ile maruf olan şeylerle, kolay olan şeyleri değil, zor olan şeyleri de değil, ama urf olan şeyleri, marife olan, bilinen şeyleri, doğru olan şeyleri emretmesini ona emretmiştir. Böyle bir denge kurulmuştur. Yani affedici olacaksın ey Resulüm. Ama affedici olacağım derken dengeyi de bozmayacaksın. Bir taraftan affedici olacak, diğer taraftan da insanlar hakkı anlatacak ve onlara belki de bazen zor şeyleri söyleyeceksin. Nasıl ki Müzzemmil suresinde Allah da zor şeyleri emretmiştir. Ve'mur bil urf denilmiş. Ve'mur bil sehl denilmemiş. Kolay olan şeyle emret denilmemiş. Urf olan şeyle, maruf olan şeyle, iyi olan şeylerle emret denilmiştir. Bu iyi olan şeyler bazen zor da olabilir. Teheccüd namazı gibi, cihat gibi, maldan verilen zekat gibi. Mal vermek kolay mı? Canınızı vermeniz kolay mı? Sıkıntılar içinde yaşamanız, dağlarda yaşamanız kolay mı? Aylarca banyo yapmamak kolay mı? Atın sırtından inmemek kolay mı? Göğsünüze bir kurşun yemeniz kolay mı? Allah bir taraftan peygamberimize affı, yani daima kolaylığı ona emretmiş, fakat diğer taraftan da bütün meselelerin hepsinin kolay olmadığını da ifade etmiştir. Ve'mur bil urf diyerek, urf ile emredeceksin ey Resulüm demiştir. Her zaman kolay şeyler değil, ben Allah olarak bile her zaman kolay şeyler emretmiyorum demek istemiştir. Ya yuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile buyurmuştur. Ey örtüye bürünen geceleyin yatan Habibim kalk. Gecenin az bir kısmı hariç kalkacaksın. Kumil leyle illa kalile. Nısfahu evin kusminhu kalile. Yarısı kadar, gecenin yarısı kadar bir müddet kalkacaksın, namaz kılacaksın. Yahut ondan biraz eksilteceksin. Evzid aleyhi yahut da biraz arttıracaksın. Yani 4 saatten itibaren başlar, 7-8 saate kadar sürer bu. En az 4 saat kadar kalkacak ve namaz kılacak, Rabbine kıyama duracaksın. Bu kolay mıdır sanıyorsunuz? Bir gün deneyin de göreceksiniz ne kadar zor olduğunu. Ayaklarınızın şiştiğini göreceksiniz, Resulullah'ın ayaklarının şiştiği gibi. Allah bir taraftan bunu emrederken bunun insanlara zor geleceğini biliyordu. Ama Allah Azze ve Celle sağlam bir neslin oluşabilmesi için böyle bir eğitimin gerektiğini de biliyordu. Komandolara neden zor eğitim yaptırırlar? Çünkü savaşta onların görevi daha zor olacaktır da onun için. Aynen onun gibi Allah Azze ve Celle de örnek neslin oluşabilmesi için, Kur'an neslinin, sahabe neslinin, öncü neslin oluşabilmesi için onlara zor eğitim veriyor ve onlara sabahlara kadar namaz kıldırıyordu. Neden böyle yapacağını zaten daha sonraki ayette açıklıyordu. Kalkacaksın gecenin 1/3'ünden, 2/3'üne kadar, ona yakın bir müddet. Kalkacak ve Rabbine secde edeceksin. Ve reddilil Kur'an'ı tertiyle ve sonra Kur'an okuyacaksın devamlı. Geceliğin namaz kılacak, Kur'an okuyacaksın. Namazın dışında da Kur'an okuyacaksın. Neden bütün bu zorluklar? İnne senulki aleyke kavlen sakile. Çünkü sana zor bir görev vereceğiz. Çünkü sana zor bir ağır olan bir söz vahyedeceğiz. Vahyin kendi ağırlığı var. Bir de onun dışında. Peygamberimize vahyin gelmesi esnasında olan ağırlık, fakat onun dışında bir de vahyin bir görev olarak, bir dava olarak düşündüğünüz zaman, yeryüzünün her tarafı putperestlerle dolu olduğu bir dönemde, elbette ki tevhid dinini haykırmak zor ve ağır bir görevdi. Çünkü sana inne senulki aleyke kavlen sakile. Senin omuzuna böyle zor bir görev atacağız. Ve sen o görevi kaldırabilmek için devamlı Rabbini zikretmek zorundasın. Geceleyin kalkıp Rabbini zikretmekle mükellefsin. İşte Allah Azze ve Celle bir taraftan affı peygamberine emrederken, bir taraftan ona affedici ol derken, bir taraftan ona insanların kaldıramayacağı yükleri yükleme manasında af kelimesini kullanırken, insanların veremeyeceği kadar para onlardan isteme derken, diğer taraftan da aynı Allah Azze ve Celle peygamberine ve'mur bil'urf buyurmakla dengeyi kurmuş olmaktadır. Evet, bazı emirler zor gelecek size ama Allah emretmiştir. Çünkü o da urf kapsamındadır. Evet, bütün urf olan şeyler hepsi me'murun bih değildirler. Bütün güzel olan şeyler, bütün doğru olan şeyler hepsi emredilmiş değildirler. Evet, Allah her ne emretmişse mutlaka urftur. Mutlaka güzeldir, müstahsendir, cemildir. Fakat Allah'ın bütün güzel şeylere emretmediğini bilmekteyiz. Çünkü nice güzel şeyler vardır ki bunlar bize ne farz kılınmış ne vacip kılınmış. Belki birçoğu müstehap kılınmıştır sadece. O halde her urf bize emredilmemiş. Ama her emredilen şey mutlaka urftur. Mutlaka güzel ve müstahsen olan şeylerdir. Aynı şekilde bütün adetler güzel değildir. Ve her güzel olan şey de adet olmamıştır. Evet, sen onlara urf ile emredeceksin. Biz buna Türkçe'de bazen örf de deriz. Örf adet kelimesini de kullanırız. Bir manası da odur. İnsanlara örf ile emredeceksin ama fakat o insanların örfü her zaman İslam'a uygun olmayacak. Örf ile emredeceksin ama insanların örfü daima İslam'a uygun değil. Bütün toplumlarda örfler İslam'a uygun olmamıştır. Bunların bir kısmı İslam'a uygundur. Bir kısmı İslam'a uygun olmayabilir. Sen böyle bir durumda İslam'a uygun olan örflerle emredeceksin. Fakat İslam'a uygun olmayan örfleri de kaldırıp atacaksın. Nasıl ki Arap'ın örfüne göre Kabe zaten tavaf ediliyordu. İslam'dan evvel de Arap Kabe'yi tavaf ederdi. Allah bunu kaldırmadı. Ve Müslümanlara da durumu müsait olanlara o men istata aleyhi sebil ayetinde ifade edildiği gibi ona yol bulabilen, hac edebilecek olan insanlara Kabe'yi tavaf etmeyi de emretti. Ama aynı Allah Azze ve Celle Arap'ın bir adeti daha vardı ki çok çirkindi. Kabe'yi tavaf ederdi Arap ama fakat çıplak olarak tavaf ederdi. Allah Azze ve Celle Kabe'nin tavaf edilmesini emretti. O adeti muhafaza etti. Ama aynı zamanda o çıplak olarak tavaf etmeye olan o çirkin adeti de Allah Azze ve Celle kaldırmıştı. Bazı örfleri Allah kabul etmiş ve bazı örfleri de reddetmişti. İşte ey Resulüm, sen de böyle olacaksın. وَأْمُرُ بِالْعُرْفِ Daima emretmiş olduğun şey urf olacak. Daima güzel olacak. Ama her güzel olan şeyi de emretmekle mükellef değilsin. Her emrettiğin şey güzel olsun ama her güzel emretme, insanlar kaldıramazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima buna göre davranıyordu. Hatta bir defasında teravih namazını birkaç kişiyle birlikte kılmıştı mescitte. Sonra insanlar çoğalmışlardı ikinci gün. Efendimiz yine cemaatle kıldırmıştı. Üçüncü gün geldiği zaman insanların daha da çok olduğunu gördü bir rivayete göre. Ondan sonra dördüncü gün artık Allah Resulü gelmedi. Bir diğer rivayette ise üçüncü gün Allah Resulü gelmemişti. Ve neden ya Resulallah diye sordukları zaman da size farz olmasından korktum buyuruyordu. Evet, teravih namazı urf idi, güzeldi. Allah'ın Resulü'nün kıldığı ve Allah'ın kendisine öğrettiği bir namazdı. Ramazan'ın adeta gülüydü teravih. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların kaldıramayacağından korkuyordu. Sizler böylesiniz diyordu. Farz olmadığı zaman yaparsınız. Sonra farz kılındığı zaman da terk edersiniz buyuruyordu. İşte bir taraftan urfu emredeceksin ama bütün urf olan şeyleri de emretmeyeceksin ey Resulüm. وَاَعْرِدْ عَنِ الْجَاهِل۪ينَ Ve sonra cahillerden de yüz çevireceksin. Onlar sana laf attıkları zaman yüz çevireceksin. Onlarla muhatap olmayacaksın. Selam deyip de geçip yoluna devam edeceksin. İslam'ın hakimiyetini gerçekleştirmek affedici olmakla mümkün. Ve cahillerle muhatap olmamakla mümkün. Onlara cevap bile vermeyecek. Ondan sonra onların o büyümüş olan nefislerinin küçülmesini sağlayacaksın. Tenezzül bile etmediğin zaman, onlarla konuşmadığın zaman onların o büyüklenmiş olan nefislerinin küçüldüklerini göreceksin. İnsan olduklarının farkına vardıklarını göreceksin. Şeytanlaşmış olan, mütekebbirleşmiş olan o nefislerinin ne kadar adi olduklarını farkına varmalarını sağlayacaksın. küçüldükçe küçüldüklerinin farkına varmalarını sağlayacaksın. Fakat sen onlara karşı böyle iraz ederken, onların cehaletlerinden yüz çevirirken, şeytan sana gelecek ve seni tahrik edecek. İşte o zaman onlara cevap vermek isteyeceksin. Onlara bir bazen misilleme yapmak isteyeceksin. Mukabelede bulunmak isteyeceksin. Bilesin ki bunlar şeytandandır. Ve sen öyle bir şey, sen şeytana öyle bir dürtükleme geldiği zaman hemen Euzubillahimineşşeytanirracim diyeceksin. Ve hemen Rabbine sığınacaksın şeytandan. Allah Azze ve Celle bütün bu yolları göstermişti Peygamberimize. Ve Peygamberini ve onun şahsında bütün Müslümanları tedip ediyor, terbiye ediyordu. İslam davetçilerinin hepsinin dikkat etmesi gereken husus buydu. Daima size saldıranlar olacak. Daima sizi daha eğitiminizi tamamlamadan Allah Resulü'nün tatbik etmiş olduğu gibi Rabbani bir strateji takip ettiğiniz müddetçe, Rabbani bir strateji takip ederken, ne zaman ne yapacağınızı düşünürken, bunu planlarken, onlar sizi daima aşırı hareketlere tahrik edecekler. Daima daha olgunlaşmamış olan çocuğun adeta erken doğuma zorlanması gibi, erken doğuma zorlanacaksınız. Erken doğuma zorlandığınız zaman bile sabır gösterecek ve düşmanınızın tahriklerini anlayacaksınız. Erken doğan çocukların öldüğünü bileceksiniz. Ve sizin hazırlamak istediğiniz şeyin büyük bir saray olduğunu bileceksiniz. Siz dev bir saray hazırlamaktasınız. Dev bir saray hazırlanması öyle kolay bir mesele değil. Öyle bir saray ki içerisinde olmadık şey yok. Ne kadar şey varsa hayat için gerekli olan, bir devletin içerisinde her ne varsa onun içerisinde hepsi var. Onun içerisinde hastanesi de var, fakültesi de var. Onun içerisinde polis teşkilatı da var, ordusu da var. Öyle bir saray ki dev bir saray. İslam devleti sarayı. Elbette ki böyle bir sarayın hazırlanması bir iki kamyon çakılla olacak şey değil. Elbette ki böyle bir sarayın hazırlanması plansız, projesiz olması mümkün değil. Elbette ki böyle bir sarayın hazırlanması için belki yıllarca proje yapılacak. Belki yıllarca oraya kamyonlarla çakıl taşınacak. Belki yıllarca çimento taşınacak. Belki yüzlerce mühendis hazırlanacak evvela. Belki yüzlerce proje içerisinden bir tanesi tercih edilecek. Belki proje yarışmaları açılacak, şu anda açılmış olduğu gibi. Değişik değişik projeler Müslümanların önüne sunulmuş. Ve Allah Azze ve Celle en doğrusu hangisi ise ona mutlaka destek verecektir. Mutlaka o projeyi destekleyecektir. O proje küçük de olabilir. O projeyi destekleyen insanların sayısı az da olabilir. Ama Allah doğru desteklediği zaman o proje mutlaka büyüyecektir. Böyle büyük bir sarayın yapılması için belki yüzlerce proje hazırlanacak. Ondan sonra o projelerin içerisinden en isabetli olana Allah yürü kulum diyecek ve o cemaat yürüyecek. O projeyi hazırlamış olanlar yürüyecekler. Bütün vitaminlere önem veren cemaat yürüyecek. Kur'an'ın önem verdiği bütün meselelere önem veren cemaat yürüyecek. Yüzlerce projenin içerisinden Allah'ın tasdik ettiği proje yoluna devam edecek. Ve o proje yürümeye başladığı zaman, o sarayın temelleri atıldığı zaman ne kadar harika olduğunu göreceksiniz. Ama elbette ki böyle bir sarayın yapılması için yüzlerce mühendisin hazır olması gerekecek. Yüzlerce fikir adamının, fikir işçisinin Edison'un ifadesiyle fabrikasının duvarına şunu yazmıştı. Dünyada en zor işçilik fikir işçiliğidir demişti. İnsanların fikir işçiliğinden kaçmak için yapmayacakları, sunmayacakları mazeret yoktur. Çünkü fikir işçiliği kadar zor bir işçilik dünyada mevcut değildir. Evet, yüzlerce mühendis fikir işçiliği yapacak. Ondan sonra Allah Azze ve Celle o harekete yürü kulum diyecek. Evet, yüzlerce mühendis çalışacak, binlerce usta çalışacak, on binlerce işçi çalışacak. Ondan sonra o hareket yürümeye başlayacak. Böyle bir sarayın yapılabilmesi için gerekli olan bütün malzeme hazırlanacak. O malzemeler hazırlanmadan hiçbir şey yapılmaya kalkışılmayacak. Elbette ki İslam düşmanları sizin o sarayı yapmak için hazırlık yaptığınızı gördükleri zaman Müslüman bir topluma, gerçekten Müslüman olan bir topluma ulaşmak için gerekenleri yaptığınızı gördükleri zaman, insanların kalplerine hitap ettiklerinizin, zorbalıkla değil ikna yoluyla, insanların kalplerini ikna ettiğinizi gördükleri zaman, bir an evvel o sarayınızı yapmanız için daha hazırlıklarınızı tamamlamadan, sizi bazı şeylere belki sevk edebilirler. Bunu bilecek ve anlayacaksınız. Tarihlere kapılmayacaksınız. Bileceksiniz ki malzeme akışı sağlanmadan birkaç kamyon çakıl ile bu iş yapılamaz. Birkaç tane işçiyle böyle bir meselede başarılı olunamaz. Dev bir sarayın yapımı için her ne gerekiyorsa onları hazırlamakla mükellefsiniz. Bu ordunun komutanı Allah'tır. Herkes kendi görevini bilecek, Allah'ın görevine karışmayacaktır. Herkes kendi görevini bilecek, fedakarlık yapacak. Maddi ve manevi fedakarlık yapacak. Mahalle mahalle gezecek, ev ev gezecek, İslam'ı davasını anlatacak. Her gün evine gittiği gibi, her gün iş yerine gittiği gibi Allah yolunda her gün adım atacak. Belki evine her gün geç gidecek. Belki boğazı patlayıncaya kadar anlatacak. Uykusuz kaldığı geceler çok olacak. Ondan sonra ancak Allah onlara yürü kulum diyecek. Kendilerini Rablerine ispat edecekler. Kendilerini toplumlarına ispat edecekler. Biz sizin iyiliğiniz için çalışıyoruz diye bunu ispat edecekler. İnsanların dertleriyle hemhal olacaklar. Sadece onlara kuru bir takım laflarla davalarını anlatmayacaklar. Aynı zamanda onların aç olanların ve susuz olanlarını da düşünecekler. Onların evinde ekmeği yemeği olmayanları da hesaba katacak, onlara yardımcı olacaklar. İslam'ın pratik bir din olduğunu gösterecekler insanlara. Bu şekilde bir saray, dev bir sarayın hazırlanması işte bu şekilde mümkün olabilir. Onun için böyle bir sarayın hazırlığı yapılmadan, böyle bir sarayın projesi bile hazır olmadan, ortaya çıkacak olan bir takım hareketlerin, ellerindeki o malzemeleri de helak etmelerinden korkulur. Böyle bir saray birkaç kamyon çakılla yapılamaz. Eğer yapmaya kalkarsanız düşmanı kendinize güldürürsünüz. O birkaç kamyon çakılınızı elinizden kaybedersiniz. Onlar da tarumar olur, sağa sola darmadağın olurlar. Allah Azze ve Celle Rabbani bir strateji göstermişti Peygamberimize. Bir taraftan Rabbani bir hareket metodu, diğer taraftan da o hareket metodunun içinde kalmak şartıyla Rabbani bir strateji. Ne zaman neyin yapılacağı yani? Hangi noktaya geldiği zaman zamana göre ve güce göre değişen şeyler yani strateji. Zaman değiştikçe bazı şeyler değişebilir. Güç değiştikçe bazı şeyler değişebilir. Allah Azze ve Celle böyle bir strateji göstermişti Peygamberimize. Mekke'de cihad emretmemişti. Ama daha sonra Medine'ye gittiği zaman cihad ile emretmişti. Zaman ve güç değiştiği zaman Allah'ın göstermiş olduğu strateji de değişiyordu. Yalnız hareket metodu değil, strateji de Allah'tan gelmeliydi. Ve Allah Azze ve Celle Peygamberimize ne zaman nereye gideceğini gösteriyordu. Müslümanları neden Habeşistan'a gönderiyordu da başka bir yere göndermiyordu? Neden kendisi Taif'e gidiyordu da başka bir yere gitmiyordu? Elbette ki bunların her birinde peygamberi bir hikmet vardı. Rabbani bir stratejinin gereğiydi bunlar. İşte tahrikler olduğu zaman وَاَعْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ hatırlayacaksınız. Allah size böyle emretmektedir. Dev bir saray yapmak için kollarını sıvamış olanların çok fedakar olması yanında, çok cesur olması yanında, çok da akıllı olmaları gerekmektedir. İşte ey Resulüm, sen bunu yaparken şeytan sana o tahriklere karşı misilleme yapmayı dürtüklediği zaman, böyle vesveseler verdiğinde şeytandan Allah'a sığınacaksın. فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Allah'a sığın ve bil ki Allah semidir ve alimdir. Kafirlerin dediklerini de bilir. Sen اَعُذُ بِاللّٰهِ اِنَّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ diyerek Allah'a sığındığını da bilir. Senin kalbindekini de bilir, onların kalbindekini de bilir. وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ O şeytanların dostlarına gelince, şeytanlar onları daima daha çok tahrik ederler. Ve onları daima gayye doğru sürüklerler. Cehennem azabına doğru, rezilliğe doğru, rüsvaylığa doğru onları sürüklerler. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ Sonra onlar geri adım da atamazlar artık. Şeytan onları sürükler. İslam'a karşı savaş açmayı onları sürükler. Şu anda sürüklediği gibi. İslam'a karşı savaş açmak için onları daima sürüklemiştir. Sonra da onları yalnız bırakıp kaçıvermiştir. Enfal suresinde ifade edildiği gibi. Önce kafirleri Müslümanlara karşı tahrik etmişti. Savaşın diyordu onlarla. Muhammed ile ve ashabıyla savaşın diyordu. Başka türlü onlarla baş edemezsiniz diyordu. Kur'an ile başka türlü baş edemezsiniz diyordu. Ve fakat onlar savaştığı zaman ondan sonra onları yalnız bırakıyor ve kaçıp gidiyordu. Neden bizi bırakıp kaçıyorsun dedikleri zaman, çünkü ne ciddi bir ihtiyar kılığında onlara gelmiş ve böyle nasihatlerde bulunmuştu. Allah Resulü'nün öldürülmesi fikrini onlara veren oydu. Ne ciddi bir ihtiyar kılığında gelmişti, insan kılığına gelebiliyordu. Ve sonra onları yalnız bırakıyordu Bedir'den. Ve kaçıp giderken onlar ona soruyorlardı, neden kaçıyorsun? Neden bizi yalnız bırakıyorsun? Hani sen de bizimle beraberdin, bize destek verecektin. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum diyordu şeytan. Evet, Allah'ın meleklerini görüyordu. Sizin görmediklerinizi görüyorum diyor ve o dostlarını bırakıp kaçıyordu. Evet, kafirlerin dostları şeytan idi. Tağut idi. Ve onları ancak ve ancak cehennem azabına sürüklemekteydi. Onlara bazı şeyleri güzel gösteriyordu. Müslümanlara karşı kıyamı onları kalkıştırıyordu. Ve sonra da onlar mağlup olacakları zaman Allah'ın yardımının geldiğini gördüğünde onlar yalnız bırakıp kaçıp gidiyordu. Ve onlara daima Kur'an'ın Allah kelamı olmadığı gibi bir takım fikirlere sevk ediyordu. وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَشْتَبَيْتَهَمْ قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوحَا اِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Ey Resulüm, sen onlara bir ayet getirmediğin zaman Allah Resulüne bazen ayetlere bir zaman ara veriliyordu. Vahiy bazen kesiliyordu Resulullah'a. Bazen gelmiyor, birkaç gün sürüyordu gelmediği. Hatta peygamberlik verildiğinin ilk aylarından, belki ilk sene içerisinde Allah Resulüne bir müddet vahiy kesilmişti. Bazı rivayetler 12 günder, 40 güne kadar çıkan rivayetler de var. Allah Resulüne vahiy kesilmiş ve Allah Resulü üzüntü içerisindeydi. Acaba Rabbim bana darıldı mı yoksa diye korkuyordu. Ve bir taraftan da Ebu Leheb'in karısı gibi bazı insanlar geliyor. Ve Resulullah'la alay ediyorlardı. Ebu Leheb'in karısı Allah Resulüne diyordu. Ya Muhammed, görüyorum ki bugünler geceleyin kalkıp da Kur'an okumuyorsun. Sanıyorum ki şeytanın seni terk etmiş olmalı. Sana gelen şeytan, geceleri gelen o şeytanı seni terk etti herhalde diyor, Cebrail'i kastediyordu. Allah Resulü bundan ötürü de çok üzüntü içerisindeydi. Ve Allah Azze ve Celle onun bu üzüntüsünden kurtarmak için Bedduha suresini indirmişti. Bedduha velleyli izâ secen. Mâ veddâheke rabbuke ve mâ kale. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَمْ وَلَسَّوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا Rabbin seni terk etmedi ya Muhammed. Ya Habibim, Rabbin seni terk etmedi. Ve sana darılmış filan da değil, korkma. Rabbin sana verecek, o kadar verecek ki razı olacaksın. Belki biraz geç olacak ama verecek, sonunda razı olacaksın. وَرَفَعْنَا لَكَ زِكْرَكَ Ve senin zikrini, senin ismin Rabbin yüceltecek ve sen razı olacaksın. Hiç kimseye vermedi, hiçbir peygambere vermediği kadar verecek ve sen razı olacaksın. Seni Rabbin bir yetim olarak bulmadı mı? Seni barındırmadı mı ey Resulüm? Korkma, Rabbin seni yalnız bırakmayacak. Bazen vahiy böyle gecikebilir. Senin kalbine vahyin oturması için vahiy gecikebilir. Senin o göreve hazırlanabilmen için vahiy gecikebilir. Bir insana bir görev verildikten sonra bir müddet düşünebilmesi için ve o göreve hazır olabilmesi için, manevi dünyasını hazır hale gelebilmesi için böyle bir şey gerekebilir. Allah Azze ve Celle o yöntemi tatbik ediyordu. Peygamberine bir vazife vermişti. O vazifeye kalbinin hazır hale gelebilmesi için bir müddet ara vermesi gerekiyordu. Ve ara verilmişti. Allah Azze ve Celle'nin bu takdirini Peygamberimiz bilemediğinden, bu hesabını bilemediğinden üzülüyordu. Burada da aynı şekilde ve izlem te'tihim bir ayet. Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman, yani onlara Allah'ın ayetlerini onlara o günlerde okumadığın zaman, en son bazı ayetler gelmediği zaman sana, onlara hemen derler ki, قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَمْ Kendin bir tane yapsaydın ya Muhammed derler. Allah Resulü'nün kendisinin ayetleri olmadığını çok iyi biliyorlardı. Kendisini yazmadığını çok iyi biliyorlardı. Velid bin Mughire'nin etki altında kalmasından bu belliydi. Ebu Sufyan'ın, Ebu Cehil'in ve Hanes bin Şurek'in Peygamberimizin evine gidip de geceleyin sabaha kadar Peygamberimizin evinin etrafında oturup da sabaha kadar onun Kur'an okuyuşunu dinlemelerinden bu belliydi. İnsan kelamı olmadığını çok iyi biliyorlardı. Ama gündüzleyin insanlara Kur'an'ı dinlemeyin, Muhammed'den uzak durun dediklerinden ötürü. Fussilet suresinde ifade edildiği gibi gürültü yapın, ses yapın ki insanlar duymasın, anlamasınlar Kur'an'ı. Düşünmesinler Kur'an'ı. Onun için kendileri de gündüzleyin gelip dinleyemediklerinden. Ama bir taraftan da merak ettiklerinden ve o tatlı nameyi, o insanın kalbinin derinliklerine tesir eden o güzel kelamı duymak istediklerinden. Onun tesirinden kendilerini kurtaramıyor ve sabaha kadar uykusuz kalma pahasına da olsa geliyor ve Peygamberimizin evin etrafına oturuyor ve dinliyorlardı. Birbirlerine haberleri yoktu bu insanların. Sabahın aydınlanmaya başlanmasıyla birlikte birbirlerinin farkına varıyorlar ve birbirlerine utanıyorlardı. Bir daha gelmeyelim diye söz veriyorlar ama ertesi gün gene geliyorlardı. Ve yine sözleşiyorlardı. Ondan sonra ertesi gün gene geliyorlardı. Bu Kur'an'ın onların kalplerine yaptığı tesirden başka bir şey değildi. Kur'an'ın öyle bir metodu vardır ki, insanın kalbinin üzerine ne kadar kum yığınları yığılmış olursa olsun, ne kadar toz yığınları yığılmış olursa olsun Kur'an okunduğu zaman kalplere tesir etmektedir. Adeta bir kasırga gibi o toz yığınlarını kaldırıp kalbe tesir etmektedir. İşte bugün buraya gelen insanlar da bunun bir delili değil midir? Hepimiz bu mekteplerde okuduk. Hepimiz bu çarşılardan geçerek geliyoruz buraya. Hepimiz her tarafı meydanda olan, insanı tahrik eden ve adeta erkeklere zulmetmek için yarışan kadınları belki istemeden göre göre buraya geliyorsunuz. Televizyonları seyrede seyrede buraya geliyorsunuz. Kalbinizin üzerine bir sürü kum yığınları yağa yağa buraya geliyorsunuz. Ama yine de buraya geliyorsunuz. Sizi buraya getiren Allah'ın kelamından başka bir şey değil. Benim bir takım ifadelerim değil. Doğru düzgün anlatamadığım bu Kur'an'ın tefsiri değil, esasında Kur'an'ın kendisidir sizi buraya getiren. Allah Azze ve Celle öyle bir kelam göndermiştir ki, Kur'an'ın baş düşmanı olan Ebu Cehil'i bile etki altına alıyor da sizi etkisi altına almayacak mı? Bugünün insanların etkisi altına almayacak mı? Anlatın insanlara, göreceksiniz. Anlayan insanların varlığını göreceksiniz. O zaman onlar hayretler içinde kalacaklar. Hatta onların içerisinde İslam düşmanı olanların bile çocuklarının saflarınıza katıldığını göreceksiniz. Hayretler içinde kalacaklar. Bir çocuğumuzu İslam'dan uzak tuttuk diyecekler. Evimizde bir defa Allah'a secde edilmedi diyecekler. Biz bir defa namaza gitmedik camiye. Çocuğumuzu da bir defa göndermedik camiye. Fakat bu çocuğumuza ne oldu ki böyle oldu? Nasıl oldu da bu da onların arasına katıldı, irticacılardan oldu diyecekler. Hayretler içinde kalacaklar, anlayamayacaklar. Onlar belki filan vakfı ve falan hocayı suçlayacaklar. Marifeti belki filan vakıfta ve falan hocalarda sanacaklar. Halbuki marifet kelamullah'tadır. Ve marifet o kelamullah'ı anlayacak olan kalptedir. Kalpleri hiçbir zaman tamamen kapatamazsınız. Sovyetler Birliği 19 milyon insanı katlettiği halde 1917'de Bolşevik komünist ihtilalini gerçekleştirebilmek için ve bütün kendisine bağlı kılmış olduğu, zorbalıkla hepsini kendi egemenliği altına almış olduğu bütün cumhuriyetlerden, Müslümanlar da buna dahil, Türkmenistan gibi, Azerbaycan gibi, köken itibariyle Müslüman olan bütün cumhuriyetlerden, bütün camileri ve kiliseleri hepsini yerle bir etmiş olduğu halde, yine de İslam bayrağını oralarda da dalgalanmaya başladığını görüyoruz. Ne kadar kum yığınları yağarsanız yığın, ne kadar çirkef atarsanız atın o kalbin üzerine, gene de bir gün geliyor Kur'an o kalpteki kirleri gidermeye başlıyor. Adeta mükemmel bir meltem gibi. Kuvvetli bir meltem gibi mi dersiniz? Bazen küfrü darmadağın eden bir kasırga gibi mi dersiniz? Kalbin üzerindeki o kirlerin hepsini darmadağın etmektedir. Ve Kur'an'ın öyle bir ifade tarzı var ki, bazen ummadığınız yerlerde öyle ifadeler kullanır ki, insanın kalbine tesir edecek olan öyle noktaları bilir ki, Hiç ummadığınız bir anda öyle bir kelime kullanır ki kalbinize çok etki ediverir. İnsan kelamı olmadığını anlayıverirsiniz. İnsan kelamı olsaydı o noktada o kelimeyi kullanmazdı. Kullanması mümkün değildi. İnsan fıtratının derinliklerini bilen bir zat tarafından gönderilmiş olması gerekir. İnsan fıtratının derinliklerini bilmeyen bir zatın, öyle insan fıtratının derinliklerini harekete geçirecek, heyecanlandıracak olan ifadeleri seçmesi mümkün değil. Ummadık ayetlerin arasına öyle kelimeler serpiştirilmiştir ki, birdenbire o toz yığınlarını kaldırıp savurduğunu görürsünüz. Birdenbire gözlerinizden bazen yaşların aktığını görürsünüz. Birdenbire küfrün bataklığına saplanmış insanların meseleyi anlamaya başladığını görürsünüz. Kur'an'ın bu özelliğini anlamamış olan insanlar, Kur'an'la savaşmanın mümkün olmadığını anlamamış olan insanlar, Kur'an'la savaşmış olabilirler bir müddet. Fakat onlar daha sonra anlamışlardı ki, Kur'an'la savaşmak mümkün değildi. Mısır'ı işgal etmiş olan İngiltere'nin önemli insanlarından bir tanesi avam kamerasında çıkmış ve şöyle söylüyordu. Mısırlıların elindeki bu Kur'an'ı almadığınız müddetçe Mısır'a hakim olmanız mümkün değildir diyordu. Mısırlıların elinde bu Kur'an olduğu müddetçe bu Kur'an'ın onlara ruh vermesi durumunda, bu Kur'an onlara şuur verdiği müddetçe, cihat anlayışı verdiği müddetçe, Yahudi ve Hristiyanlara karşı cihat anlayışı verdiği müddetçe, o Yahudi ve Hristiyanlar sizden asla memnun olmazlar dediği müddetçe bu Kur'an kafirlerin oyunlarını onlara gösterdiği müddetçe onlara hakim olmanız mümkün değil. O böyle söylüyordu. Evet doğruydu. Kur'an'la savaşmanın yolu başka bir yol olmalıydı. Evet Kur'an'la kelimelerle savaşmaları mümkün değildi. Evet Kur'an'la savaşmak böyle mümkün olmayınca televizyon ile ve kültür emperyalizmiyle savaşma yolunu tercih ettiler. Kültür emperyalizmiyle, moda evleri yoluyla, kadınları ve erkekleri ahlaksızlığa sevk etmek suretiyle, moda evlerinde her gün ahlaksızca modalar üretmek suretiyle ve bir taraftan da insanlara bir takım fikirler aşılamak suretiyle, hiç ne olduğu belli olmayan, tamamen insan fıtratıyla çelişik olan, insan fıtratına zıt olan komünizm gibi bir şey de ortaya atmak suretiyle. Evet bu şekilde Kur'an'la savaşmayı, kültür emperyalizmle Kur'an'la savaşmayı tercih ediyorlardı. Evet çünkü Cahız'ın dediği gibi muarezay bir huruf mümkün olmamıştı. Ve bu yüzden muharebe-i usuyufa mecbur kalmışlardı. Harfler ile Kur'an'a meydan okuyamıyorlardı. Evet Kur'an elif lam mim demekteydi. Yasin demekteydi, Taha demekteydi. Yani bu Kur'an harflerle gelmiş olan bir kitap. Harflerden oluşmuş olan bir kitap. Haydi buyurun benzerini yazın bakalım. Siz de harfler biliyorsunuz, benzerini getirin bakalım. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi sura. Eğer bu kulumuz Muhammed'e indirmiş olduğumuz bu kitaptan eğer şüphedeyseniz, haydi benzerini getirin bakalım. Bir sure olsun. İnne atayna kadar kısa olsun istersen. Bir sure olsun, benzerini getirin bakalım. Ve o şuhadaekum min dunillah. Çağırın bütün şahitlerinizi, bütün alimlerinizi. Çağırın eğer in kuntum sadıkîn, eğer doğru söylüyorsanız. Hakikaten eğer bu Kur'an'ın insan kelamı olduğunu söylüyorsanız, haydi benzerini getirin bakalım. Kur'an 1400 seneden beri bunu söylüyor. Kur'an'ın benzerini getirin bakayım dedi, getiremediler. 10 tane suresinin olsun benzerini getirin bakalım dedi, getiremediler. Kur'an bari bir tane olsun, bir suresinin benzeri olsun getirin dedi, getiremediler. Dünyanın herhangi bir yerinde benzeri bir Kur'an gördünüz mü? Kur'an'a misilleme olarak yazılmış olan, nazile olsun diye yazılmış olan bir kitabın varlığını duydunuz mu? Bir tane surenin benzerini duydunuz mu? Allah 1400 yıldan beri meydan okumaktadır. Ve bu meydan okuma devam etmektedir. O yüzden Kur'an'a bu şekilde muaraza edemeyen, Kur'an'la bu şekilde mücadele edemeyenlerin bu sefer seyfleriyle, kılıçlarla, silahlarla Kur'an'a karşı koyduklarını gördük. Haçlı seferleriyle Kur'an'a karşı koyduklarını gördük. Tarih boyunca yaptıklarını şimdi bugün de yapmaya çalışıyorlar. Evet, hiçbir delil ellerinde yokken Üsame Bin Laden adındaki bir kişiyi suçlamak suretiyle gerçek niyetlerini ortaya koymamaya çalışıyorlar. Fakat Allah şaşırtmaktadır. George Bush'un ifadelerini dikkatle takip ettiyseniz,
Ağzından bir kelimenin kaçtığını duymuşsunuzdur. Haçlı seferlerini başlatıyoruz dediğini duymuşsunuzdur. Evet, elinde hiçbir delil olmadığı halde, bırakın böyle bir koca bir devletin başkanının bir başka devlete masum insanlara zulmetmesini, hiçbir delil olmadığı halde o suikastı yapan kimselerin kim olduğu daha belli olmadığı halde, tamamen iftiraya dayalı bir propagandayla, bütün dünyadaki medya kuruluşlarını kullanmak suretiyle, Taliban hareketinin yapmış olduğu güya, kadınlara karşı yapmış olduğu hareketleri güya anlatmak ve güya Taliban'a karşı bir kamuoyu oluşturmak suretiyle, Allah'ın ve Resulünün tamamen lanetlenmiş olduğu bu millet, kıyamet gününe kadar lanetlenmiş olan Yahudi toplumu ve onlara tabi olmuş olan Hristiyan toplumu, hiçbir delil ellerinde olmadığı halde bugün yeryüzündeki Müslümanlara karşı savaş açmış durumdadırlar. Eğer o hareketi gerçekten Müslümanlar yapmış olsaydı, sadece onların mahkemeye çekilmesini belki kabul edebilirdik. Hiçbir suçu günahı olmayan bazı insanların ölümüne sebep olmak elbette ki İslami bir hareket olamaz. Fakat böyle bir hareketin onlar tarafından yapıldığı kesinlikle belli olmadığı halde, böyle koca bir devletin bu şekilde bazı bahaneler yoluyla bir devlete savaş açması ve gücüne güvenmek suretiyle masum insanları öldürmeye kalkışması tamamen zulümden ibarettir. Ve işin acı tarafı şudur ki, Yahudi ve Hristiyanların böyle davranmalarında hiçbir garipsenecek taraf yoktur. Fakat işin acı tarafı Müslümanların onlara destek vermesidir. Daha İngiltere bile böyle bir açıklama yapmamışken, daha Amerika bile Taliban hareketine, Afganistan'daki kurulmuş olan İslam devletine, sana 3 gün süre tanıyorum gibi bir ultimatum daha vermemişken, daha deliller toplamakla meşgulüz derken, Pakistan'ın böyle bir ifade kullanması, Üsame'yi bize 3 gün içerisinde teslim etmek zorundasınız, 3 gün içinde teslim edin diye ultimatum vermesini nasıl açıklayabilirsiniz? Alçakça bir hareket olarak açıklamaktan başka yapacağınız hiçbir şey yoktur. Müslümanlar bu kadar alçalmış oldukları bir dönemde, düşmanın bile yapmadığını yapacak kadar alçalmış oldukları bir dönemde, Amerika'nın kendilerine tatbik etmiş olduğu, yıllardan beri tatbik etmiş oldukları ambargoyu delebilmek maksadıyla kendilerine bir takım vaatlerde bulunmuş oldukları anlaşılıyor. O vaatleri ele geçirebilmek maksadıyla para için, pul için, makam için Müslüman kardeşlerinin satılması, daha İngiltere'nin bile söylemediği bir günde size 3 gün ultimatum, 3 gün içerisinde teslim etmenizi emrediyorum demesin. 3 gün içerisinde teslim etmezseniz şöyle şöyle olur demesin. Alçaklıktan başka neyle ifade edebilirsiniz? Şu bir gerçektir ki Haçlı seferleri devam etmektedir. Evet, gerçekten Bush daha sonra sözünü geri almış olsa da, onu kastetmedim, ben Müslümanlara karşı değilim vesaire vesaire gibi sözler ifade etse de, bizim savaşımız Müslümanlara karşı değil, teröre karşı dese de, fakat Allah kendisinin kalbindeki gerçek niyeti ortaya koymuştur. Gerçek niyeti ortaya koymuştur. 1986'da Reagan da buna benzer bir hata yapmıştı. Libya'ya karşı, Kaddafi'ye karşı başlatmış oldukları hareket esnasında buna benzer bir gafı o da yapmıştı. Kalbindeki gerçek niyetleri o da ortaya koymuştu. O da o zaman aynen şunları söylemişti. Orta Doğu'da son İsmail oğlunun çölün derinliklerini hapsedinceye kadar savaşımız devam edecektir diyordu. Bunlar bizim sadece fikirlerimize değil, bizim bölgedeki varlığımıza değil, Orta Doğu bölgesindeki hakimiyetimize değil, aynı zamanda bunlar bizim hayat tarzımıza da karşı çıkıyorlar diyordu. Meselenin dinler meselesi olduğunu ortaya koyuyordu. Hayat tarzı meselesi olduğunu ortaya koyuyordu. Evet, İsmail oğullarına karşı savaşımız, son İsmail oğlunu bile çölün derinliklerini hapsedinceye kadar devam edecektir diyerek, meselenin İslam'la küfür arasında olan bir savaş olduğunu açıkça ifade ediyordu. Bizim buradaki aydınlarımız İslam konusunda tamamen cahil olduklarından ötürü İsmail oğlunun ne manaya geldiğini anlamazlar. Evet, ama fakat diğer taraftan Batı'nın aydınları ve Batı'nın liderleri İsmail oğlunun ne manaya geldiğini çok iyi bilirler. Reagan bu sözüyle esasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini kastediyordu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsmail aleyhisselamın soyundan geliyordu. Arabıyla Arap olmayanıyla bütün İsmailoğullarını, İslam ümmetini kastediyordu Regan. Çünkü Allah Resulü İsmail aleyhisselamın soyundandı. Ondan evvel gelmiş olan peygamberler ise İbrahim aleyhisselam diğer oğlu olan İshak'ın soyundan gelmişlerdi. İsa da İshak'ın soyundandı, Musa da. Bizim için onlar arasında hiçbir fark yok. Bütün peygamberler başımızın üzerinde yeri var. Musa da peygamberdi, İsa da peygamberdi. لَا نُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ Biz Resuller arasında hiçbir ayrım gözetmez, tefrik etmeyiz onların arasını. Bizim için farkı yoktur ama onlar için farklıydı. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen Hazreti Muhammed onların düşmanıydı. Ve bunu açıkça o gün ifade etmiştir Regan. Buna benzer ifadeler Macaristan'da da görüldü. İsveç'te de görüldü, bütün Avrupa devletlerinde görülmüştü. Buna benzer meseleleri öğrenmek için, bilmem artık Cengiz Çandar'ın kitabını mı okursunuz, Orta Doğu Çıkmazı kitabını mı okursunuz, Ali Bulac'ın Orta Doğu Gerçeği kitabını mı okursunuz? Ama mutlaka bugünlerde bu ikisinden birisini okumak zorundasınız. Orta Doğu politikası ile ilgili bu olan hadiseler. Ben Amerika'nın gerçekte o suikastı yapan kimseleri bildiğini zannediyorum. Gerçekte biliyorum ama onları açıklamamaktadır. Afganistan'daki İslam devletini yerle bir etmek gibi bir takım hedefleri vardır ve bu hedefine varabilmek için bu hadiseyi bahane etmektedir. Esas bu suikastı yapmış olan kimseler hesabını daha sonra soracaktır. İnanıyorum ki 10 sene, 15 sene sonra belki. Çünkü böylesi gizli bilgiler çok sonra açıklanabilir. Belki daha sonraki yıllarda bir CIA ajanının hatıralarını yazdığını okuduğumuz zaman belki onun hatıralarında göreceğiz gerçek suikastçileri. Elbette ki böyle bir hareketi savunmak bakımından söylemiyoruz. Ama elbette ki masum insanların öldürüleceği kesindir. Elbette ki oradaki kadınların ve çocukların yıllarca zaten harple meşgul olan, yıllarca zaten harbin büyük meşakkatleriyle karşı karşıya kalmış olan, Sovyetler Birliği'nin zulmü altında yıllardan beri inlenmiş olan ve sonra da birbirine düşürülmüş olan Müslüman Afganistan'ın mazlum halkının öldürüleceğinden eminiz. Bu hareket esas itibariyle onlara karşı yapılmaktadır. Ama gel gör ki kafirin bu oyunundan habersiz olan insanlar Müslüman devletlerin, halkın Müslüman olan devletlerin başına geçmiş durumdadırlar. Bunlar büyük bir aşağılık kompleksi içerisinde tamamen tam bir destek vereceklerini Amerika'ya söz vermektedirler. Bütün hava alanlarını kullandıracaklarını söz vermektedirler. Bunların içinden kimisi asker dahi vereceğini ifade etmektedir. Bu tamamen Müslümanlara karşı yapılmış bir hıyanetten başka bir şey değildir. Bu kadar büyük bir hıyanet tarihin hiçbir döneminde yapılmamıştır. Tamamen böyle büyük bir savaşın çıkmasından önce bize bütün belgeleri gösterin demeleri gerekirken, gerçekten onlar mı yapmış, bunu bize gösterin demeleri gerekirken, çünkü dünyadaki hiçbir örgüt bir eylem yapıp da ondan sonra kendisini gizlemez. Zaten örgütlerin eylem yapma sebebi kendi varlıklarını dünyaya göstermektir. Güçlerini ve kuvvetlerini göstermektir. Taraftar toplamaktır. Bir taraftan düşman toplarken bir taraftan da gücünün çok ileri seviyelere ulaştığını insanlara göstermek ve taraftarlarını bu şekilde kendisine çekmektir. Dolayısıyla hiçbir örgütün bir eylem yaptıktan sonra kendisini gizlediği görülmemiştir. Eğer bu hadiseyi, eğer o örgüt yapmış olsaydı kendisini gizlemesi ne kadar mantıksız olurdu. Kendisini gizleyenler örgütler olamaz. Davası olan, hedefi olan, düşmanı olan örgütler olamaz. Belli bir fikir etrafında toplanmış olan örgütlerin kendisini gizlediği görülmemiştir. Devamlı olarak televizyonlarda şahit olmaktasınız. Bir yerde bir eylem yapıldığı zaman mutlaka bir örgüt onu üstlenmektedir. Çünkü zaten eylem yapılma sebebi odur. Üstlenmeyeceğiniz eylemi neden yaparsınız ki? Fakat bütün bunlara rağmen gerek Üsame Bin Laden, gerekse Taliban hareketinin böyle bir hareketi lanetlemesine rağmen, bunu biz yapmadık diye günlerden beri söylemelerine rağmen, 10 günden beri bunu söylemelerine rağmen, bugün 10. günü dolmuş oldu. 10 günden beri bunu ifade ediyor adamlar. Zulmedecekseniz açıkça bunu ifade ediniz. Zulmedecekseniz bunu açıkça ifade edin. Haçlı seferleri yapacağınızı gerçi ifade ettiniz. Fakat bunu daha sonra çevirdiniz. Açıkça ifade edin tavrınızı. Eğer Taliban hareketinin oradaki Sünni İslam devletini yıkmak istiyorsanız bunu söyleyiniz. Allah size müsaade etmeyecektir inşallah. Sovyetler Birliği'ne müsaade etmeyen Allah size de müsaade etmeyecek. Sovyetler Birliği'ni oraya gömen Allah sizi de oraya gömecektir inşallah. Allah'ın hesabını hesaba katmıyorlar. Onlar bütün hesapları yapıyorlar. 10 günden beri hesap yapıyorlar. Ama onların hesabında hiçbir zaman Allah olmamıştır. Her zaman onlar kendi hesaplarına güvenmişlerdir. İnnehum yekidûne keyde ve ekidû keyden. Onlar Allah'a ve Müslümanlara karşı tuzaklar hazırlıyorlar. Allah da vaatte bulunuyor. Ben de onlara karşı tuzak hazırlıyorum. Ben de onlara karşı hazırlıyorum ey Müslümanlar. Ey kullarım korkmayın. Onların süper kuvvetlerinden korkmayın. Allah'tan da mı süperdirler?
Allahu Ekber!
Allah'tan da mı süperdirler? Allah mutlaka onlara bunun hesabını soracaktır. Allah mutlaka Sovyetler Birliği'ni oraya gömen Allah. Onları da oraya gömecektir inşallah. Müslümanların gafletine bakınız. İngiltere'nin başka başbakanının bile söylemediği kadar ileri ifadeler kullanıyorlar. Bu kadar alçaklık daha dünyanın neresinde görülecek ya Rabbi? Tarihin hangi döneminde görüldü ya Rabbi? Bütün havaalanlarımızı açmaya hazırız gibi ifadeler. Bir taraftan laik devletlerin böyle söylemesini belki onlar da bir taraftan onlara layık görebilirsiniz. Onlardan belki böyle bir şey bekleyebilirsiniz. Ama kendisinin İslam devleti olduğunu söyleyen İran'ın da buna benzer ifadeler kullanmasını, tamamen mezhebi bir hareket olarak böyle davranmasını nasıl açıklayacaksınız? Bugüne kadar bu meseleler üzerine fazla konuşmadım. Ama şu bir hakikattir ki İran İslam devleti olduğu kadar Caferi devletidir aynı zamanda. Anayasasının ilk maddesine bunu yazmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır ve mezhebi de Caferi İslam Aşariye mezhebidir demek suretiyle. Böyle bir tavır ortaya koymuş. Mezhep devleti olduğunu ortaya koymuştur. Halbuki İslam devleti mezhep devleti olamaz. İslam devletinde Hanefi de olur, Şafi de olur, Şia da olur, Sünni de olur. İslam devletinin bütün Müslümanları kuşatması gerekir. Afganistan'a Sovyetler Birliği girdiği günden itibaren oradaki Sünni grupların hiçbir zaman desteklememiş olan İran'ın oradaki Şii grupları desteklediğini görmüştük. Fakat hadi neyse onu da hoş görmüştük. Fakat daha sonra 82'de Hama katliamı yapıldığı zaman Suriye'den. Suriye'deki zalim Esad rejiminin 82'de 15 bin, pardon 75 bin insanı katletmiş olduğu, 15 bin askerle, tanklarla, toplarla, uçaklarla kendi şehrini yerle bir eden Esad rejiminin, hiçbir onların aleyhinde zerre kadar konuşmayan İran rejiminin bu hareketlerine ne kadar tahammül gösterebileceğiz? Müslümanları orada ezdikleri bir dönemde, orada ezilen Müslümanlar, tanklarla, toplarla üzerinden geçilen benim Müslüman Sünni kardeşlerim, onlara bu zulüm yapılırken İran'ın Suriye ile hiçbir zaman arasını bozmadığını gördük. Ve şu anda bile hala 4-5 sene evvel durum oydu, şu anda da o olduğunu zannediyorum. İran, Şam'ın sokaklarında gezdiğiniz zaman göreceksiniz. Şam'ın sokaklarında 5 yıldızlı otellerden ve değişik yerlerde Hümeyni'nin fotoğrafıyla Esad'ın fotoğraflarının bir arada olduğunu göreceksiniz. Şii İran ile sosyalist olan Suriye'nin nasıl oluyor da bu kadar güzel anlaştıklarını anlamak mümkün müdür? 82'deki Hama katliamını gerçekleştirmiş olan Esad rejiminin bu kadar desteklemesini nasıl makul görebiliriz? Türkiye'de 80'li yıllardan 79'da İran İslam devrimi yapıldığı zaman dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanlar Sünnisiyle Şiisiyle hepsi İran İslam devrimini desteklemişlerdi. Hiçbirisi Sünni Şii ayrımı yapmamıştı. Müslümanlar böyle bir desteği vermiş olmalarına rağmen, Sünni Müslümanlar hiçbir zaman ayrım yapmamış olmalarına rağmen, fakat Şii İran'ın böyle bir ayrım yapması tamamen kınanacak bir harekettir. Bu hareketinden vazgeçmediği müddetçe, bir İslam devleti olarak davranmadığı, bir Caferi devleti olarak davrandığı müddetçe, hiçbir zaman dünya Müslümanlarına abilik yapacak pozisyona gelemeyecektir. Türkiye'de bu meseleyi anlayamayan bazı genç kardeşlerimizin 80'li yıllarda bütün Müslümanlar İran İslam Devrimi'ni desteklemişlerdi. Çünkü o zaman İrancılık diye bir hareket söz konusu değildi. Herkes İran'ı destekliyordu. Çünkü hareket Şah'a karşı yapılmış bir hareketti. Halkını ezen bir Şah vardı karşıda. O Şah'ın zulmüne karşı yapılmış bir hareketti İran İslam Devrimi. O yüzden bütün Müslümanlar cemaat ayrımı yapmadan hepsi İran'ın İslam Devrimi'ni de desteklemişlerdi. Fakat daha sonra İrancılık Türkiye'de çıkmaya başlamıştı. Artık bir taraftan bazı Müslümanlar Şiileşmeye başlamışlardı. İran İslam Devrimi'nin adeta onların gözüne tutmuş olduğu projektör onların gözünü alıyor. İslam Devrimi onların gözünü alıyor. İslam Devrimi boyunca verilmiş olan şehitler onların gözünü alıyordu. Ve gerisini göremiyorlardı. Neden tarih boyunca Osmanlı ile İran arasında savaş olduğunu anlayamıyorlardı? Neden savaş olmuştu yıllar boyunca? Asırlar boyunca neden Osmanlı bir taraftan küfür dünyasıyla savaşırken bir taraftan da Şia dünyasıyla savaşmak zorunda kalmıştı? Bunları düşünmeden hemen İran'a beyat toplamaya çalıştı bazı Müslüman genç kardeşlerimiz. Öyle sanıyorum ki artık onların da gözleri açılmaya başlamıştır. Meselenin artık bir mezhebi bir hareket noktasına geldiğini anlamaya başlamışlardır zannediyorum. Afganistan'daki Müslüman kardeşlerine Amerika'nın hiçbir delil elinde olmadığı halde, hiçbir delil olmadığı halde Afganistan'ın o Müslüman masum halkına yapılacak olan böyle zalimce ve kalleşçe bir hareket, böyle bir hareketi destekleyen İran'ın bu hareketini gördükleri zaman artık herhalde o İrancı genç kardeşlerimizin de samimi olduklarına inandığım o genç kardeşlerimizin de artık düşünmeye başlayacaklarını zannediyorum. Mesele Şia-Sünni meselesi değil. Mesele İslam ile küfür savaşı var meydanda. George Bush'un da ifade ettiği gibi bu bir Haçlı Seferi gerçekten de. Siz istediğiniz kadar artık dünyada dinler bitti deyin. Siz istediğiniz kadar artık dinler savaşı olmuyor, menfaatler savaşı oluyor deyin. Avrupa topluluğuna Türkiye'nin alınmamasını nasıl açıklayacaksınız? Bunu defalarca onlar da ifade etmediler mi? Hristiyan Avrupa toplumunun içerisinden Müslüman Türkiye'yi istemiyoruz diyen, onların önde gelenler çeşitli toplantılarda ifade etmediler mi? Durum buyken, sanki bütün mesele menfaat meselesiymiş gibi meseleye bakamazsınız. Şu bir gerçektir ki bugün hala dinler savaşı olmaktadır. Şu bir gerçektir ki Allah'ın dediği gerçektir ve doğrudur. Kafiri de Müslümanı da yaratan Allah, o kalpleri bilen Allah elbette ki doğru söylemektedir. Allah Azze ve Celle onlar sizden asla razı olmazlar demedi mi? وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُدَ وَالنَّسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ demedi mi Allah'ım? Onlar sizden asla razı olmaz o Yahudi ve Hristiyanlar demedi mi Allah'ım? Siz onların dinlerine girmedikçe onlar sizi sevmeyecekler demedi mi Allah'ım? İşte Allah'ın dediğinin doğru olduğunu George Bush'un ifadelerinde görmüyor musunuz? İsmail oğullarının çölün derinliklerine kadar hapsetmedikçe onlarla olan savaşımız devam edecektir diyen Reagan'ın 86'da 87'de olan bu sözlerini gördüğünüz, duyduğunuz zaman anlamıyor musunuz? Rabbiniz doğru söylemektedir, anlamıyor musunuz? Siz istediğiniz kadar dinler savaşı bitmiştir deyin. Bazı insanlar, İslam alemindeki aydınlar özellikle, dini anlamamış olan aydınlarımız, bugün artık yeryüzünde dinler savaşı olmadığını söyleye dursunlar. Ama George Bush'un ifadelerinden bu görünmüyor mu? Reagan'ın ifadelerinden bu görünmüyor mu? İstedikleri kadar gerçek niyetlerini ortaya koymaktan çekinsinler. Şu bir gerçektir ki, bir avuç olan İsrail'in, Yahudilerin, o bölgede İsrail devletini kurması mümkün değildi. O bölgede İsrail'i kurduranlar Amerika ve Avrupa olmuştu. 1947'de ve 48'de yapılan faaliyetler, esasında 1804'den itibaren devam eden faaliyetlerin son halkasıydı. Ve o tarihlerde 1948'den, İsrail devleti kurulduğu zaman Amerika'nın o bölgede büyük hesapları vardı. Tamamen kafir olan, tamamen kendisi gibi düşünen, kökten itibaren küfür üzere gelmiş olan bir devlet kurmak istiyordu orada. Türkiye'ye hiçbir zaman güvenmemiştir Amerika. Çünkü böyle ülkelerin halkı kökten itibariyle Müslümandır. İşte İran devrimi olduğu gibi Nasıl ki İran'ın şahı, Amerika'nın en büyük müttefiki iken, 1977'ye kadar Amerika buna benzer açıklamalar yaparken, diğer taraftan 2 sene sonra 79'da İran'da İslam devrimini görmüştü Amerika. Onun için hiçbir zaman ne Türkiye'ye, ne İran'a, ne de Mısır'a, ne de Suriye'ye halkı Müslüman olan ülkelere güvenmiyordu. O yüzden o bölgede yumruk olacak, balyoz olacak olan bir ülkeyi ortaya koymak istediler ve İsrail o zaman o niyetle kurmuşlardı. İsrail Devleti'nin kuruluş gayesi buydu. Ve İsrail Devleti o gün bugündür orada teröristlik yapmaktadır. Madem ki yalnızca teröristliği bizzat yapanlar değil, terörizme kucak açanlar da terörist olarak kabul ediliyorlar. Madem ki terörizm hareketini yapan insanlar değil, terörizme yardım eden maddi manevi, her türlü yardım yapanlar da terörist olarak kabul ediliyorlarsa, o halde Amerika dünyanın en büyük terörist devletidir. Çünkü İsrail dünyanın terörist devletidir. O terörist devleti destekleyen Amerika değil midir? Eğer Amerika ve Avrupa terörist devleti desteklemiyor olsaydı, o takdirde orada İsrail'in 3 gün kalması mümkün değildir. Teröristleri desteklemek teröristlik ise, o takdirde Avrupa ve Amerika terörizmin başıdır. Fakat hem de diğer taraftan dünyada devlet terörü estiren tek devlet Amerika'dır. Terörün en büyüğünü yapan da odur. Libya'da Kaddafi'nin çadırını bombaladığı zaman teröristlik yapmış olmuyordu. Türkiye'nin dağlarındaki teröristten yardım malzemesi attığı zaman, ki bu haberler İslami gazetelerde medyada çıkmış değil, bu haber yanlış hatırlamıyorsam Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştı. Ve bu haber o zamanın başbakanına sorulmuştu. Amerikan uçaklarının, helikopterlerinin dağdaki teröristlere yardım malzemesi attığını söyledikleri, sordukları zaman bir başbakana yakışmayacak şekilde izahlar yaptıklarına şahit olmuştu. Efendim işte çekiş gücün uçakları ve helikopterleri, onları her zaman bizim subaylarımızdan birisi biner. Çünkü Türkiye topraklarından çıktıkları için, İncirlik'ten kalktıklarından dolayı, kanunun gereği olarak bizim subaylarımızdan birisi mutlaka o uçakları, helikopterlere biner. O seferinde binmemiş bizim subayımız. Demek ki senin subayın o Amerika'nın uçağına binmediği zaman, helikopterine binmediği zaman fırsat bu fırsattır deyip teröriste yardım malzemesi mi atacaktı Amerika? Sen o bir en büyük müttefikin olarak kabul ettiğin Amerika. Demek senin subayın o uçaklara binmediği zaman onlara yardım malzemesi atacaktı, öyle mi? Çekiş gücün o bölgede konuşlandırılmasının izahı nedir? O bölgede terörün tamamen yuva kurması için, tamamen oraya yerleşmesi için değil miydi? Bunu o zamanın birçok parti liderleri de söylemiyor muydu? Neden seni çok seven Amerikan o bölgede bir hakimiyet kurmuyor da? Neden o bölgeden terörün sonunu getirmiyordu da? Neden şimdiye kadar terörün başını teslim etmiyordu da? Neden Afganistan'a savaş açan kendisinde 2-3 bin insan, belki 3-5 bin insan öldüğü zaman masum insanları öldürecek kadar öfkelenen ve bir devlet adeta tarih sahnesinden silmeye kalkışan ve günlerden beri hazırlık yapan ve yıllarca savaş yapacağız diye beyanatlar veren Amerika, neden sen madem müttefikindi de, neden sana yıllarca zulmetmiş olan, senin binlerce masum insanın askerini polisini öldürmüş olan teröre karşı neden sana yardım etmedi yıllarca? Neden onlara yardım malzemesi attı yıllarca? Neden bunların bu soruların cevabını veremezsiniz siz? Sizdeki aşağılık kompleksi var ya, sizdeki Amerika'ya karşı duyduğunuz aşağılık kompleksi, güçlülerin karşısında duyduğunuz eziklik var ya, sizin bu hakikatleri söylemenize izin vermemektedir. Ama bunlar gerçektir. Dışişleri esasında bunları çok iyi bilmektedir. Siz Irak'a karşı da böyle zulümlere ortak olmuştunuz. Irak'a da ambargo koydunuz, ondan sonra pişman olmadınız mı? Irak'a yıllarca zulmettiniz. Bir koyacaktınız, 3 alacaktınız ama bir koydunuz ve 0 almadınız mı? Hatta belki 3 koydunuz ve 0 aldınız. Müslüman kardeşlerinizle aranızı da bozmadınız mı? Irak ile aranızı bozmadınız mı? Siz yıllarca, sizin milliyetçi geçinenleriniz, yıllarca Birinci Dünya Savaşı esnasında Arapların içerisinden bazı kimselerin bizi arkadan vurduğunu, Osmanlı'yı arkadan vurduğunu söyler durursunuz da, bunun İngilizlerin oyunu olduğunu kabul etmezsiniz de, İngilizlerin bazı askerlerine Arap kıyafeti giydirmek suretiyle Osmanlı'yı arkadan vurduğu hakikatini gizlersiniz de ve Araplara karşı düşmanlık beslersiniz de ve sizin kalbinizde bu ateş hiçbir zaman sönmez de aradan 100 sene geçmiş olmasına rağmen hala o lafları söyler durursunuz da hadi yine onun bir izahı var. Belki 3-5 tane satılmış insan Osmanlı'yı arkadan vurmuş da olabilir. Belki her millette böyle hainler çıkabilir. Fakat sizin yapmış olduğunuz hareketleri nasıl açıklayabilirsiniz? Devlet olarak Müslümanlara karşı yapmış olduğunuz bu arkadan vurma hareketini nasıl açıklayabilirsiniz? Siz Kıbrıs'a 74'te harekat yaptığınız zaman daha sizin gemileriniz oraya varmamışken Kaddafi telefon açmıştı Erbakan'a. Erbakan bunu kendisi anlatmaktadır. Erbakan'a o zaman başbakan yardımcısı olarak ve başbakan Bülent Ecevit o zaman yurt dışında olduğundan ötürü, harekatın başında başbakan yardımcısı olduğundan ötürü, başbakan yardımcısına telefon açmış ve her türlü yardım etmeye hazırız demişti. Daha dünyanın hiçbir tarafından yardım sözü gelmemişken ve bütün Avrupa ve Amerika Türkiye'nin aleyhinde çalışırken, hepsi Türkiye'nin yapacağı bu harekatı kösteklemeye ve engellemeye çalışırken, oradaki kardeşlerimize yapılan zulmün, Rumların zulmünün devam etmesini sağlamaya çalışırken ve daha İslam aleminin hiçbir yerinden destek gelmemişken, Kaddafi hemen telefon açmıştı ve daha bizim gemilerimiz Kıbrıs'a ulaşmadan her türlü yardım yapmaya hazırız demişti. İster silah ile ister para ile her türlü yardım yapmaya hazırız. İşte size böyle destek vermiş olan bu adamı Amerika bombaladığı zaman onun çadırına karşı bir devlet terörü estirdiğinde siz korkunuzdan bir geçmiş olsun bile diyememiştiniz. Ondan sonra şimdiden PKK hareketini de desteklediğinden ötürü onu kınıyorsunuz. Evet elbette ki yanlıştır yine de yaptığım. Elbette ki o dengesiz adamın da yaptığı şeyleri kabul edecek değiliz. Elbette ki Kaddafici de değiliz. Ama şu da bir gerçektir ki onun size göstermiş olduğu dostluğu siz ona göstermemiştiniz. Belki de onun intikamını alacak bir yanlış hareket yapmıştı. Öyle konuşmalar yapmak suretiyle. Dünya Müslümanlarına bu zulüm yapılırken kafirin bu zulüm yapmasını bir bakıma makul karşılayabiliriz. Ama şu bir gerçektir ki Müslümanların bunu yapmış olması büyük bir hıyanettir Müslümanlara. Ve Allah bu hıyaneti yapmış olanlara bunun hesabını soracaktır. Bu hesap mutlaka sorulacaktır. Onlar bütün hesaplarını yapıyorlar. Ama Allah'ın hesabını hesaba katmıyorlar. Allah da onlara karşı hesap yapıyor. Onlar İran'daki büyük elçiliklerindeki adamlarını kurtarabilmek için de bir operasyon düzenlemişlerdi hatırlarsanız. 80 yılıydı zannediyorum ki. İran devriminden sonra Amerikan Büyükelçiliği gençler tarafından, talebeler tarafından işgal edilmişti. Ve oradaki bilgilere el konulmuştu. Amerika'nın İran'ın lehinde ve dünyanın aleyhinde yapmış olduğu faaliyetleri, o bilgileri ele geçirebilmek maksadıyla İranlı talebeler tarafından Büyükelçilik işgal edilmişti. Ve oradaki sorumluları, Büyükelçilikte çalışanları kurtarabilmek niyetiyle Amerika bütün planlarını şimdiki gibi de yine o zaman da yapmıştı. En uzman pilotlarıyla, en güzel silahlarıyla oraya bir operasyon düzenlemişti. Her şeyin hesabını yapmıştı ama Allah'a hesaba katmamıştı. Allah onların uçaklarını çölde birbirine çarpıştırmıştı. Koskoca gökyüzünde sanki yer kalmamış gibi, koca gökyüzünde Allah onları çarpıştırmıştı. Onlar Allah'a hesaba katmamışlardı. Her şeyi hesaplamışlardı ama Allah'a hesaba katmamışlardı. İran devriminden sonra Irak'ı İran'a karşı kışkırtmışlardı. Irak'ın bütün silahlarıyla İran'a saldırması durumunda o bölgeye kendileri 25 tane büyük uçak gemisi ve diğer gemileri oraya göndermişlerdi. Bu esnada hatırlarsınız Irak uçaklarından birisi yanlışlıkla bir Amerikan gemisini vurmuştu. Ve birçok asker ölmüş ve sanıyorum gemi de batmıştı. O kadar mükemmel bir gemiydi ki o. Kendisine doğru gelen uçaklara ve kendisine doğru gelen füzelere karşı otomatik olarak çalışan sistemlere sahipti. Dakikada 3000 mermi atan kendisine doğru gelen uçaklayan füzelere karşı dakikada 3000 mermi atmak suretiyle o füzenin veya uçağın önünde adeta mermiden bir perde oluşturan, o mükemmel silahlara sahip olan o geminin hiçbir sistemi çalışmamıştı. Ve Irak'ın yanlışlıkla dostları olan Irak'ın, şimdi düşmanları olan o Irak'ın yanlışlıkla atmış olduğu o torpido gelmiş ve Amerikan gemisini vurmuştu. Onlar daima her şeyi hesap ediyorlar. Çok ince planlar yaptıklarını zannediyorlar. Ama Allah onların hesabında hiçbir zaman olmamıştı. Ve olmayacak. Ve ama Allah her zaman kendi hesabında mutlaka galip gelmektedir. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ Biz onları bilmedikleri yönlerden derece derece azaba yaklaştıracağız buyurmaktadır Kur'an. Derece derece azaba yaklaştıracağız onları. Onlar şimdi bazı planlar yapıyorlar. Afganistan'da Orta Doğu bölgesinde otoritelerini kurmaya çalışıyorlar. Fakat ve bu niyetlerini de açıkça ortaya koymuyorlar. Meselenin dinler savaşı olduğu gibi bir gerçeği kapatmaya çalışıyorlar. Ama şunu biz biliyoruz ki bu mesele esasında Afganistan'daki bir takım örgütlerin yapmış olduğu bir faaliyet, bir suikastin sonucunda gerçekleşen bir savaş olmayacak bu. Daha sonraki yıllarda bunu açık bir şekilde göreceksiniz. Daha sonraki yıllarda gerçek suçluları gördüğünüz zaman bunu daha iyi anlayacaksınız. Esas itibariyle Amerika yapmış olduklarının belki de karşılığını görmektedir. Yapmış olduğu suçları belki de bir nebze olsun görmektedir. Neden böyle bir hareketin Japonlar tarafından yapılabileceği ihtimal üzerinde durmuyorlar? Halbuki hareketin ilk olduğu gün Japonya'da bir örgüt tarafından biz bunu yaptık diye üzerlerine almışlardı. Neden bir Japon örgütü Hiroşima'nın Nagasaki'nin intikamını aldık diyen bir Japon örgütü bunu biz yaptık dediği bir zamanda neden hayırsız yapmadınız deyip de Afganlar bunu yaptı demenin ne alemi olabilir? Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Bir örgüt bunu biz yaptık derken siz hiç onu duymazdan gelip de hayır hayır bunu Osama Bin Laden yaptı diyorsanız sizin başka bir gayeniz var demektir. Sizin esas savaşınız o bölgeye yerleşmek ve o bölgedeki kendi prestijinizi daha da kuvvetlendirmek. Sovyetler Birliği de bunu yapmak istemişti. Kendi egemenliğine karşı kafa tutan kimselere Afgan mücahitlerin o zaman gereken dersi vermek istemişti. Ama Allah onun belasını vermişti. Şimdi Amerika aynı şekilde o bölgedeki kendi hakimiyetinin tek süper güç olma gerçeğini onlara kabul ettirmeye çalışmaktadır. Macaristan'da da buna benzer ifadeler kullanılmıştı. Meselenin dinler savaşı olduğu gerçeği anlatılmıştı. Macaristan'da en son Müslüman olarak doğmuş ve Müslüman olarak ölmüş olan kişi son Müslüman 1983'te ölmüştü. Ve o son Müslüman toprağa verilirken onun tabutu üzerine bir de hilal koymuşlardı Macarlar. Hristiyan Macarlar onun tabutunun üzerine bir de hilal koymuşlardı. Ve şöyle bir açıklama yapılmıştı. Büyük bir tören yapmışlardı. Bu tören o Müslümanın ölümünden duyulan üzüntü için yapılan bir tören değildi. Bir Müslümanı kabre verirken, toprağa verirken yapılan bir tören değildi bu. Bu esasında İslam'ı kabre vermenin töreniydi. Bu hilali kabre vermenin töreniydi. Ve şöyle bir konuşma yapılmıştı o törende. İşte şu anda bu Müslümanla birlikte hilal de toprağa gömülmektedir. Bu şu anda artık Macaristan'da ölen son Müslümandır. Bu son Müslümanla birlikte artık İslam'da hilal de toprağa gömülmektedir şeklinde konuşmalar yapılmıştı. Bizim aydınlarımız istediği kadar bugünün savaşları menfaat savaşı desin. Bugün istediği kadar böyle şeyler düşünsünler. Ama hakikat şudur ki Orta Doğu bölgesinde İslam ile küfür savaşmaktadır. İsrail'in o bölgeye yerleştirilmiş olmasının sebebi de buydu. Ve daha başka devletler de yerleştirmeye çalışıyorlar. Ermenistan'ı büyük bir devlet yapmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda belki de bu bölgede de tamamen kendilerine bağlı olan bir takım Hristiyan devletler kurmak isteyecekler. Bu devletler yolu ile İslam'ın hakimiyetini durdurmaya çalışacaklar. Çünkü şu bir gerçektir ki dünyanın her tarafında İslam hareketler başlamıştır. Dünyanın her tarafında İslam hareketler başlamış ve bu hareketler artık durduramamaktadırlar. Kültür emperyalizmi de buna yetmedi. Moda evlerinin faaliyetleri de buna yetmedi. İçki fabrikalarının cayır cayır çalışması da buna yetmedi. Kadınların kullanılması da meta olarak, kullanılması da ahlakın bozulması da buna yetmedi. Bütün oyunlara rağmen yine de İslam aleminin her tarafında böyle gençlikler zuhur etmeye başladı. Bunun üzerine işte bu artık buna başladılar. Cahiz'in dediği gerçekleşiyor. Muarazay bil huruf mümkün olmadı. Muharebe bil suyufa mecbur oldular. Evet, gerçekten de böyle oluyor. Evet, gerçekten de Kur'an'la muaraza edemeyince, eğer gerçekten de kültür emperyalizmiyle İslam'ı yok edemeyince, bu sefer de kılıç zoruyla, silah zoruyla bunu kullanın, bu gayelerine varmaya çalışmaktadırlar. Fakat şu bir gerçektir ki, dünyanın her tarafında İslam hareketler artık zuhur etmeye başlamıştır. Dünyanın her tarafında yepyeni oluşumlar vardır. Ve yine şu bir gerçektir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Taberani'nin rivayet etmiş olduğu hadisten şöyle buyurmaktadır. Bu din nübüvvet ile başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size bir müjde vermektedir. Onlar istediklerini yapsınlar, göreceksiniz. Allah Resulü'nün vermiş olduğu haber gerçekleşecektir. Onun vermiş olduğu hangi haber gerçekleşmedi? Bizans, yani İstanbul fetholunacak dedi de gerçekleşmedi mi? Kur'an'ın verdiği hangi haber gerçekleşmedi? Rumlar tekrar galip gelecektir dedi de Rumlar tekrar İran'a, Mecusi İran'a galip gelmedi mi? Hazreti Ali'nin, Ömer'in ve Osman'ın şehit olacağını haber verdi de onlar gerçekleşmedi mi? Resulullah'ın ve Kur'an'ın vermiş olduğu hangi haber gerçekleşmedi? İşte o gaybı görendir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kendisine gaybı gösterdiği peygamber şöyle buyuruyordu bize. Bu din nübüvvet ile başladı. Allah'ın istediği kadar bir süre devam edecek. Sonra o nübüvvet bitecek, yani ben peygamber olarak öleceğim demek istiyordu. Ondan sonra Raşid halifeler dönemi gelecek diyordu. Adaletli halifeler dönemi gelecek. O da devam edecek Allah'ın istediği bir müddet. Başka bir rivayetle birleştirirsek 30 sene kadar devam edecek diyordu. Ondan sonra padişahlık dönemi başlayacak. Isırıcı meleklik dönemi. Bu dönemde bazı zulümler de yapılacak. Padişahlık dönemi başlayacak. Babadan oğula geçecek sistem. Evet, belki İslam'la hükmedecekler bazı yönleriyle. Ama diğer bazı yönlerden de zulümler yapılacak, padişahlık yapılacak. O da devam edecek Allah'ın istediği bir müddet. Üçüncü dönem. Ondan sonra dördüncü döneme geçilecek. Ve o dönemden artık tamamen zulüm dönemi başlayacak. Müslümanlar artık padişahlığı bile arayacaklar. Dünyadaki hakimiyetlerini kaybedecekler. Ve o zaman tamamen zulüm dönemi başlayacak, dördüncü dönem. Yani şu anda içinde bulunmuş olduğunuz dönem. Ama ondan sonra beşinci bir dönem de gelecek. Allah Resulü haber vermektedir. Allah Resulü'nün vermiş olduğu haber, daha bin sene evvel yazılmış olan kitaplarda bu dört dönem aynen çıktığı gibi. Peygamberlik bitti, Raşid Halifeler dönemi de bitti. Padişahlık da bitti. Evet, ondan sonra zulüm dönemi başladı dünyanın her tarafında. Şu anda dünyanın her tarafında zulme uğrayan biziz. Evet, Resulullah'ın verdiği haber dördü de doğru çıktı. Beşincisi de aynen çıkacaktır. O beşinci dönem ise tekrardan hilafet devletinin, İslam devletlerinin, İslam toplumlarının yeniden kurulacağı dönemi. Yeniden İslam devletleri kurulacak buyuruyor Resulullah. Beşinci dönem tekrardan gelecektir buyuruyordu. Dört dönem gerçekleştiyse beşinci dönem de gerçekleşecektir. İşte bakınız, deminden beri anlatmış olduğum gibi bir sürü eksikleriyle birlikte İran'da şahlığa karşı bir İslam devrimi gerçekleşti. İşte bakınız, bir sürü eksikleriyle birlikte Afganistan'da bir İslam devleti gerçekleşti. İşte bakınız, bir sürü eksikleriyle birlikte Sudan'da bir İslam devrimi gerçekleşti. İşte bakınız, Türkiye'de ve Mısır'da ve diğer yerlerde dünyanın her tarafında İslami hizmetler ve İslami cemaatler çoğalmaktadır. Ve meseleyi daha güzel kavrayan bir hareket ortaya çıkmaktadır. Cahilce hareketler değil, artık daha ilmi çalışan hareketler ortaya çıkmaktadır. Toplumları tarafından kabul gören, İslam'ı daha güzel özümseyen hareketler ortaya çıkmaktadır. Evet, bu hadisle birleştirdiğiniz zaman gerçekten de 5. dönemin yaklaştığını anlayabilirsiniz. İsa ile ilgili hadisleri de okuduğunuz zaman, kıyamete yakın bir dönemde İsa Aleyhisselam'ın geleceğini okuduğunuz zaman, İsa geldiğinde de ordusunun hazır olacağını, ve Lod'un doğu kapısı denilen İsrail'in Tevabi ve Hava alanı civarına ineceğini, orada savaş yapılacağını, Suriye'nin Şam'ına ineceğini, Şam bölgesine ineceğini ve o bölgede askerleriyle birlikte İsrail'e doğru hücum edeceğini ve Deccal'in İsa'yı gördüğü zaman tuzun suda eridiği gibi eriyeceğini bildiren hadisler. Bunları da okuduğunuz zaman İsa'nın yeryüzünde hakimiyet kuracağını, domuzu öldüreceğini ve hacı da kıracağını, bunları okuduğunuz zaman bütün dünyadaki gelişmeleri hepsini birleştirdiğiniz zaman, vallahi belki de Amerika'nın yapacağı bu hata, belki de onun için en büyük hata olacaktır. Vietnam'dan daha büyük bir hataya belki de düşecek. Belki de tüm dünyada Müslümanların uyanmasına vesile olacak. Belki de İsa Aleyhisselam'ın gelmesi yaklaşıyor. Belki de Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi yaklaşıyor. Belki de artık yeryüzündeki Müslümanların uyanmasının günü yaklaşıyordur. Ya Rabbi, dünya Müslümanların uyanmasına vesile kıl bu hadiseleri. Amin. Ya Rabbi, dünyadaki senin rızan için çalışan Müslüman kardeşlerimize, dünyanın şarkında ve garbında senin rızan için çalışanları muhafaza eyle.
Amin.
Ya Rabbi, Amerika'nın oyunlarına karşı Afganistan Müslümanlarını muhafaza eyle.
Amin.
Ya Rabbi, dünyanın her tarafında küfrün zulmü altında inim inim inleyen Müslümanlara artık bu gaflet uykusundan uyanmayı nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi, seni sevenleri sevmeyi nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi, seni sevmeyenlerden nefret etmeyi nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi, seni sevenleri de sevmeyi nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi, dünya Müslümanların yanında yer almayı nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi, artık bizi bu gafletten kurtar. Allahümme ensurna alel kavmil kafirin. Allahümme ensurna alel kavmil kafirin. Allahümme ensurna alel kavmil kafirin. Lillahi Teala el-Fatiha.